Ayrım 22.
Kendisinin grup kurmasının gerekçesi olarak savunduğu ana düşünce, Müdafaa-i Hukuk grubunun maksadının hilafet ve saltanat şeklinin Cumhuriyeti inkılabı istihzaf eylediğidir. Kazım Karabekir'e hiç duraksamadan Raif Efendi'nin saltanat şeklinin cumhuriyetçiliğe kalbi mahsus olduğu hakkındaki fikir vehimdir diye yanıt veriyordu. Yine bu yanıt çerçevesinde kendisinin icraî bir meclisin başkanı olduğu için çoğunluk fırkası başkanı bulunmasının da doğal olduğunu bildiriyor ve kurduğu grubun başkanlığından ayrılmaya hiç niyeti olmadığını belirtiyordu. Ayrıca bu grubun fırka benzeri niteliğini de kabul etmiş oluyordu. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk grubunun kurulması 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihinde de Mustafa Kemal'in eyleminde de bir dönüm noktasıdır. Böylece artık çoğunluk adına iş gören Mustafa Kemal bunu küçük bir azınlıkla yönetmek olanaklarına kavuşmuş oluyordu. Başkumandanlık, oligarşinin demir yasasından Mustafa Kemal yönetimine. Aslında tüm küçük gruba bağlı yönetim çabaları pek de geçerli değildi. Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'nden beri hep çevresinde temsil niteliği olan küçük gruplar bulundurmuş ve kararlarını genellikle bu grupların başkanı olma gibi yasal bir dayanağa bağlamıştı. Fakat yine kendisinin ifadelerinden anlıyoruz ki aslında bu temsil niteliği olan küçük gruplar hemen hemen hiçbir zaman tam anlamıyla oluşmuyor. Onların başkanı olarak Mustafa Kemal onların temsil yetkilerini de kullanıyor. Böylece aslında bir temsil hiyerarşisi ile oligarşinin demir yasasına giden olay Mustafa Kemal eyleminde bir devrimcinin temel taktiği oluyordu. Üstelik Mustafa Kemal bu uygulamaya zorlanıyordu da. Bir başka deyişle gerek dayandığı büyük gruplar, gerekse küçük temsili gruplar özellikle bunalım anlarında kendisinin kayıtsız koşulsuz sorumluluk yüklenmesini istiyorlardı. Bunun altında hiç kuşkusuz onun bütün çevresini aşan devrimcilik nitelikleri yatıyordu. Bir başka neden de lidere duyulan güven duygusu kadar zor durumlarda liderin de zorlanacağını ve belki de yıpranacağını umut edenlerin varlığından ileri geliyordu. Çünkü ona inananlar kadar inanmayanlar da Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde etkin gözüküyorlardı. Nedenleri çeşitli olmakla ve kimi zaman da çelişik amaçlardan kaynaklanmakla birlikte Mustafa Kemal'i tek adamlığa zorlayan durumların ve kişilerin sürekli gündemde bulunduğu bir gerçektir. İşin ilginç yanı Mustafa Kemal'in bu önerileri değerlendirmekteki ustalığıdır. Gerek zamanlamayı, gerekse koşulların olgunlaşmasını hiç göz ardı etmemiş, uygun zaman geldiğinde hemen kendi ilkelerine göre eyleme geçmiştir. Bunun en güzel örneklerinden biri başkomutanlık sorunudur. Meclisteki uzun tartışmalardan sonra Mustafa Kemal'in başkomutanlığı kabul edip etmemesi, sanki savaşın yazgısını önemli bir biçimde etkileyecek bir öğe olarak belirmişti. Hiç kuşkusuz bu sonucun ortaya çıkmasında Mustafa Kemal'in önceleri sessiz kalarak olayların gelişmesini beklemesi de etkin olmuştu. Aslında orduları zaten güvendiği arkadaşları aracılığıyla yönettiği için başkomutanlığı hukuken de yüklenmesi durumu çok değiştirmeyecekti. Bunu bilen Mustafa Kemal hemen meclis içinde hem de dışında oynanan oyunları bozmak hem de ülkenin genel durumu çerçevesinde ciddi önlemler almak için başkomutanlığı özel koşullarla kabul edeceğini bildirdi. 4 Ağustos 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na şöyle bir önerge verdi. Meclis azayı kiramının umumi surette tezahür eden arzu ve talebi üzerine başkumandanlığı kabul ediyorum. Bu vazifeyi şahsen deruhte etmekten tahassül ederek fevadi, azami süratle istihsal edebilmek ve ordunun maddi ve manevi kuvvetini azami süratle tezit ve ikmal ve sevki idaresini bir kat daha tahsin için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin haiz olduğu salahiyeti fiilen istimal etmek şartıyla deruhte ediyorum. Müddeti ömrümde hakimiyeti milliyenin en sadık bir hadimi olduğumu nazar millete bir defa daha teyit için bu salahiyetin 3 ay gibi kısa bir müddette takid edilmesini ayrıca talep ederim. Açıkça görüldüğü gibi bu yazısıyla Mustafa Kemal tek adam olmaya talipti. Onun bu isteğine karşı çıkanlar yine kendi ifadesine göre iki noktada kuşku duyuyorlardı. Birinci nokta tüm yetkileri Mustafa Kemal üzerine aldığı için artık meclisi gereksiz sayıp kapatabileceğiydi. İkinci nokta ise o dönem meclisinin havasını aktarabilmesi bakımından çok ilginçti. Bir takım milletvekilleri kendi güvenliklerinden kaygı duyuyorlardı. Hiç kuşkusuz bunlar kendilerini Mustafa Kemal'e açıkça karşıt gören ve bu yüzden şu ya da bu biçimde tasfiye edilmelerinden korkan milletvekilleriydi. Mustafa Kemal Paşa iyi bir taktisyendir. Tüm bu kaygıları dinler, hak verir, bunların hepsine çare bulan bir yasa önerisinde bulunur. 5 Ağustos'ta bu öneri kabul edilir. Böylece artık yalnız fiilen değil, yasal olarak da Mustafa Kemal tek adamdır. Üstelik bunu hiçbir zorlamaya başvurmadan tümüyle meclisin isteğiyle adeta lütfen kabul etmiştir. Tarihteki öteki liderlerin tek adam olabilmek için başvurdukları yollar akla gelirse, Mustafa Kemal'in onlara olan taktik üstünlüğü hemen ortaya çıkar. Kısaca Mustafa Kemal'in meclisin tüm yetkilerini kendine topladıktan sonra yaptıklarına bakarsak bu yetkilerin hiç de lafta kalmadığını ve sonuna kadar işlevsel bir biçimde kullanıldığını görürüz. Hemen 9 ve 8 Ağustos tarihlerinde 10 adet emir çıkartıyor. Tekalif-i Milliye emirleri denen bu emirler, ordunun gereksinmesi olan araç, gereç ve uzmanların sağlanması için ülke halkının topyekün seferberliğini öngörüyordu. Ayrıca son derece önemli bir nokta olarak da istiklal mahkemeleri oluşturup bunları Kastamonu, Samsun, Konya ve Eskişehir'e yollamıştı. Bu arada hükümette bir iki değişiklik de yaparak ordunun yönetimini daha etkin bir biçime sokmuştu. Bütün bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi Mustafa Kemal için örgüt ancak devrimci eylemine güç kattığı oranda işlevseldi. Bu güç ise en kısa biçimde önce küçük grupların oluşturulması, daha sonra da bu küçük gruplar içinde liderin yetkisinin meşrulaştırılması açısından anlam taşıyordu. Nitekim başkomutanlığın uzatılması kabul edilmediği zaman hemen işlevsel devrimciliği ön plana çıkmış ve düşman karşısında bulunan ordumuz başsız bırakılamazdı. Bırakmadım, bırakmam ve bırakamayacağım demiştir. Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkileri konusunda çok hassas olduğu bilinen gerçeklerdendir. Örneğin Nurettin Paşa'nın neden olduğu Koçgiri olayı üzerine meclise yapılan tartışmalarda Mustafa Kemal çok titizdir. Artık açıklanmış olan bu gizli oturumların tutanaklarına göre meclis kendisine güven duymuyorsa yetkilerin üzerinden alınabileceğini, fakat başkomutanlık yasası yürürlükte olduğu sürece işlerine hiç kimsenin meclisin bile karışmaya hakkı olmadığını söylüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminin değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Atatürk'ün eylem süreci içinde en önemli örgüt dönemi Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemidir. Bunun iki nedeni vardır. Birinci neden düşmanın bu dönem içinde yenilmiş olmasıdır. İkinci neden ise Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinin gerek yasa ilkeleri oturması, gerekse uygulamada birçok kez kanıtlanması açısından tam anlamıyla meşruluğuna bu dönemde kavuşmuş olmasıdır. Meclis döneminin önemli özelliklerinden biri artık bağımsızlık eyleminin yurt içinde de tümüyle bir devlet örgütü eliyle yönetilmeye başlamış olmasıdır. Bu devlet örgütü anlayışı tüm alanlarda etkinliğini gösteriyordu. Örneğin basın bilinçli biçimde desteklenmeye başlamıştı. Bir yandan yeni kurulan resmi Anadolu Ajansı'nın elemanları ile yurt dışına haber verilirken, öte yandan Hakimiyet-i Milliye ve Yeni Dünya gazetelerine maddi yardım yapılıyordu. Gerek düşmanın yenilmesi, gerekse kurulacak olan yeni siyasal ve toplumsal yapı içinde meşru tek adam kimliğinin kazanılması, çok büyük ölçüde onun örgütçülüğüne bağlı olaylardır. Konuya bu açıdan bakıldığında, örgütün belirleyiciliği açısından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önemli bir yer vermek gerekir. Çünkü ondan önceki örgüt denemeleri ya ilk girişimler olduğu için sonuçsuz kalmış ya da ancak meclis dönemindeki başarıları hazırlık niteliği taşıdığından belirleyici olamamıştır. Parti dönemi olarak ele alacağım 5. ve son dönemde yalnızca meclis döneminin işlevsel bir uzantısı sayılabilir. 5. 5. dönem, parti dönemi, devrimin yaygınlaştırılması. Her devrimci eylemin bir kurumlaşma dönemi vardır. Eylem başarılmış, iktidara el konulmuştur. Artık sahip olunan ideoloji doğrultusunda yeni toplumun yaratılması için uygulamalara geçme zamanı gelmiştir. Bu konuda Atatürk şöyle diyor. Her yerde siyasi fırka teşkili hakkında da halk ile uzun hasbihallerde bulundum. Bu fırkanın nasıl bir program takip etmesi lazım geleceği hakkında bir cümle vatanperveranının erbabı ilmi fennin müzaheret ve müşaretine müracaat etmiştim. Gerek bazı zevattan aldığım tahriri mütalaattan ve gerek halk ile müdafaa ile efkardan çok istifade ettim. Görülüyor ki Atatürk partisini kurmadan önce çok kişiye konuşmuş, uzmanlara ve halka danışmış, onlardan yazılı ve sözlü olarak düşünceler almıştır. Bu düşüncelerden ne derli yararlandığı ya da gerçekten bir danışma yapıp yapmadığı çok önemli değildir. Önemli olan arkasından tarihe mal olacak bir metinde partiyi kurarken bütün bunları yapmış olduğunu belirtmesidir. Bu durum onun olayı nasıl gördüğünü ve nasıl göstermek istediğini belirtir. Doğru ya da yanlış Mustafa Kemal Paşa Halk Partisi'ni halkla birlikte kurduğunu vurgulamak istemektedir. İşin ilginç yanı zamanlama kavramı burada da kendisini göstermişti. Bakınız Mustafa Kemal Paşa daha Erzurum Kongresi sırasında Cumhuriyeti ilan edeceğini söyleyen kararlı devrimci yeni partinin programı için ne diyor? Bu program bugüne kadar icra ve intaj ettiğimiz yani uyguladığımız ve sonuçlandırdığımız esaslı bir cümle hususatı ihtiva ediyordu. Mahaza programa ithal edilmemiş mühim ve esaslı bazı meseleler de vardı. Mesela Cumhuriyet'in ilanı, hilafetin ilgası, şeriye vekaletinin lağvı, medreseler ve tekkelerin kaldırılması, şapka inkası gibi. Bu meseleleri programa ithal ederek vaktinden evvel cahil ve mürtecilerin bütün milleti tesmime yani zehirlemeye fırsat bulmalarının muvaffak olmadım. Çünkü bu mesailin yani işlerin zamanı münasibinde hallolunabileceğinden ve milletin bin netice memnun olacağından katiyen emindim. Bu satırlardan da açıkça görüldüğü gibi Mustafa Kemal Paşa kafasında tasarladığı en önemli atılımları yeni kurduğu partinin programına sırf strateji ve taktik açısından uygun görmediği için almamıştı. İlginç olan nokta Mustafa Kemal'in tek tek atılım saymak yerine temel ilkeler üzerinde odaklaşmış olmasıdır. Örneğin Cumhuriyet'in ilanını belirtmiyor fakat hakimiyet milletindir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin haricinde hiçbir makam mukadderat-ı milliyeye hakim olamaz gibi genel bir stratejinin anahtarlarını vurguluyor. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin devamlı olarak halk fırkası. Mustafa Kemal Paşa bu partiyi artık amacını gerçekleştirmiş olan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin yerine kurmuştu. Vatan düşman işgalinden kurtulduğuna göre reddi-i hak ve müdafaa-i hukuk gibi kavramların anlamı da kalmamıştı. Oysa artık başlayan yeni dönemde de halkın katkısına ve desteğine gerek vardı. Bu yüzden Mustafa Kemal Milli Kurtuluş Savaşı sırasında olduğu gibi milli saadetimizi sağlayacak bu çalışma devresinde de milletin yardımını ve bütün aydınların ve vatanseverlerin bu işe ortak olacaklarını ümit ederim diyordu. İşte halkın desteğini kullanmak ve halkı eğitmek için bir parti örgütünün gerekliliğini bilen Atatürk, işlevini başarıyla bitirmiş olan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin yerine Halk Fırkası'nı koymak istiyordu. Nitekim Halk Fırkası'nın genel başkanı vekili Başbakan İsmet Paşa 20 Kasım 1923'te Müdafaa-i Hukuk Örgütü'ne yayınladığı genelgede bu gerçeği vurguluyordu. Vatanın kurtuluşunun mümkün olamayacağını sanan o üzüntülü günlerde Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri Türk tarihinin timsalı gibi ayaklandı ve olmazı mesut ve kati bir zafere çevirdi. Bütün dünyanın siyasi, sosyal ve iktisadi güçlükler içinde çırpındığı bir devirde Türkiye'nin barış hayatını nasıl yaşayacağına, altından kalkılması son derece güç işleri nasıl çözeceğine ve yeneceğine bütün dünya sınav gözüyle bakıyor. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Halk Fırkası adı altında gelecekteki büyük zaferlerini aynı azim ve kahramanlıkla kazanmaya muktedirdir. Bunu yapacağı işler ve eserleriyle ispat edecektir. Bu samimi ve katî savaş kahramanlarıyla dünkü Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, bugünkü Halk Fırkası idare kurullarıyla vazifeye başlıyorum. Görüldüğü gibi Halk Fırkası, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin devamıdır. Savaş döneminde Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden beklenen destek görevleri, barış döneminde Halk Fırkası'ndan beklenmektedir. Ayrıca İsmet Paşa'nın deyişiyle dünkü Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, idare kurulları, bugünkü Halk Fırkası idare kurullarıdır. 9 Umde ve Atatürk'ün tutumu. Halk Fırkası adı altında kurulan örgüt, bir devrimcinin siyasal iktidara el koyduktan sonra yapacağı atılımları topluma özetlemek için kullanacağı bir örgüttü. Bu açıdan önceden belirlenmiş ilkelerle hem zamanından önce bazı kişi ve grupları ürkütmek hem de uygulamanın gereklerine göre elastik davranma olanaklarını sınırlamamak amacıyla son derece kısa ve özlü munde edilmişti. Bu konuda Atatürk şöyle diyor. Neşrettiğim programı bir fıkra-i siyasi için gayri kafi kısa bulanlar oldu. Halk Fırkası'nın programı yoktur dediler. Bu noktadan sonra sürekli olarak uzak kalmaya dikkat ettiği kuramcılık konusunda da değinerek ne yaptığı ile birlikte ne yapmadığını da vurguluyor. Filhakika, Umdeler namı altında malum olan programımız itiraz edenlerin gördükleri ve bildikleri tarzda bir kitap değildi. Fakat esaslı ve ameliydi. Biz dahi gayri kabili tatbik fikirleri, nazari bir takım teferruatı yaldızlayarak bir kitap yazabilirdik. Halk Partisi'ndeki süreklilik çizgisi. Mustafa Kemal Atatürk için pek çok nitelik ve özellik hemen hemen tümüyle onun kişiliğinde simgeleşmiş olarak belirtilir. Örneğin o her şeyden önce bir zamanlama ustasıdır. Bir geniş cephe lideridir. Büyük bir stratejist ve büyük bir taktisyendir. Bütün bu özellikleri yanında unutulmaması gereken bir başka niteliği vardır ki, Türk toplumunun tarihine damgasını vurmakta ona çok büyük yardımcı olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk bir örgüt adamıdır. Konuya bu açıdan bakıldığında Halk Fırkası olarak başlayıp Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaşamını sürdüren örgütü bir başlangıç değil, belli bir süreç içinde anlamlı bir aşama olarak değerlendirmek gerekir. Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşam süresinde örgüt önce siyasal gücü eline geçirebilmek için, daha sonra da kafasında planladığı toplumu yaratabilmek için bir araç niteliği taşımıştır. Bu ikinci aşama, yani kafasındaki toplumu yaratabilmek için araç olarak kullanılan örgüt süreci içinde Halk Fırkası'nın yerini Kili şöyle belirtiyor. Askeri konularda başarıya ulaştıktan sonra Atatürk, yeni rejim içinde köklü reformları gerçekleştirmek ve yapılacak devrimleri mümkün olduğu kadar halka benimsetmek için idareyi sivil bir temele oturtmaya çalışmaya girmiştir. CHP'yi kurma, işte böyle bir amacı gerçekleştirmek, ayrıca meclisin daha düzenli çalışmasını sağlamak düşüncesinden doğmuştur. 6 Aralık 1922 tarihinde Ankara'da gazete muhabirlerine verdiği demeçte Atatürk gayet belirgin bir şekilde partinin köklü reformları gerçekleştirerek Türk toplumunun geleneksellikten modern bir topluma geçişini amaçladığını açıklamıştır. Bu görüş Amasya Tamimi'nden başlayıp halkçılık programında ve 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda birinci grubun uğraşılarında belirgin olarak ortaya çıkan yeni Türk devletinin yeni ve modern Türk toplumunun gerçekleşmesini içeren görüştür. Türkiye üzerinde oynanan her türlü emperyalist oyuna karşı koyan, Türk ulusunun mutlu, özgür ve refah içinde yaşamasını sağlamak isteyen görüştür. CHP de bu görüşü temsil ve gerçekleştirmek için kurulmuştur. Kili'nin değerlendirmesine yakından bakılırsa, bu değerlendirmenin parti tüzük ve programlarındaki yazılı ilkelerden daha da sözlü olarak yapılmış olan açıklamalardan çok, Mustafa Kemal Atatürk'ün genel eylem ve amaç çizgisi içinde yapıldığı görülür. Toplum bilimsel çözümleme işte budur. Konuyu genel oluşum ve çerçevesi içine oturtarak yorumlamak, toplum bilimsel irdelemeleri öteki çözümlemelerden ayıran özelliktir. Gerçekten de Atatürk'ün genel amacının doğru saptanması ve CHP'nin yerinin bu amaca göre belirlenmesi gerekliliğini hiç kuşkusuz kimse yadsıyamaz. Nitekim biraz aşağıda halk fırkasına koşut olarak ve aynı amaçla çağdaş laik bir toplum yaratma amacıyla kurulan öteki yan örgütleri incelediğimizde yukarıdaki yargının doğruluğunu bir kez daha görmüş olacağız. Halk fırkasının amacı, çağdaşlaşma yolunda eğitim. Genellikle demokratik toplumlardaki siyasal partiler halkın ya da belli sınıfların isteklerini yönetime yansıtmak için kurulurlar. Hiç kuşkusuz faşist devlet anlayışının egemen olduğu yerlerde tüm devlet aygıtını denetlemek için de kullanılan bir örgüttür parti. Aynı denetim amacını komünist ülkelerdeki parti anlayışında da görüyoruz. Bütün bu açılardan bakıldığında halk fırkasının işlevi ne demokratik, ne faşist, ne de komünist ülkelerdeki partinin işlevlerine benziyordu. Zaten o sıralarda ciddi örnekler olarak demokrasi benzeri sistemlerdeki partilerden başkası da yoktu. Faşizmin gelişmesine ve parti örgütü yoluyla devleti denetim altına almasına daha çok zaman vardı. Rusya'daki Sovyetler Birliği olayı ise henüz deneme dönemindeydi. Bütün bu noktalar akılda tutulduğu zaman Mustafa Kemal Paşa'nın önce Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, daha sonra da Halk Fırkası ile yapmak istediği işler oldukça kendine özgü nitelikler taşır. Her şeyden önce Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin amacının düşmana karşı toplumu seferber etmek yanında askeri bir eyleme sivil bir görüntü vermek ve Mustafa Kemal Paşa'ya padişahın dinsel geleneksel gücüne karşı temsile dayanan bir otorite sağlamak olduğu anımsanmalıdır. Halk Fırkası hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni daha rahat yönetmek, ki meclisteki Müdafaa-i Hukuk grubu da bu amaçla kurulmuştu, hem de halkı yeni toplum için eğitmek amacıyla kurulmuş olduğu için yasal ve işlevsel yönden Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin devamı olmakla birlikte amacı değişikti. Amaç Mustafa Kemal Atatürk'e meşruiyet sağlamak ve yönetime sivil bir görüntü vermek değildi. Çünkü bağımsızlık savaşını kazanmış olarak Mustafa Kemal Paşa meşruiyetini gücünden ve başarısından alıyordu. Yönetim ise orduyu siyaset dışı tutmak ilkesi çerçevesinde hemen sivilleştirilmişti. Toplum ve etkileşim sürdürme işlevinin amacı artık ondan yetki almak değil, onu eğitmekti. Böylece toplumla sürekli bir etki ve tepki alışverişi içinde olmaya ve bunu resmi bir örgüt aracılığıyla yürütmeye özen gösteren Mustafa Kemal Atatürk, bu etkileşim işlevini artık düşmanı kovmak ve iktidara el koymak amaçları gerçekleştirildiği için yeni bir toplum üretme amacına yöneltmişti. İdeoloji taşıyıcısı olarak Cumhuriyet Halk Partisi. Mustafa Kemal Paşa'nın aklında yeni devlet altında oluşturulacak yeni toplumun çağdaş ilkeleri hazırdı. Sorun bu ilkelerin açıkça biçimlendirilmesi ve topluma aktarılmasıydı. Bu aslında üç aşamalı bir süreç olarak düşünülmüştü. Birinci aşamada ilkeler tartışılacak ve iyice biçimlendirilecekti. Bu aşama parti örgütü içinde oluşacaktı. İkinci aşama parti örgütü içinde oluşturulan ilkelerin parti grubu yoluyla meclise aktarılmasıydı. Üçüncü aşama ise mecliste gerekli işlemler yapıldıktan, örneğin yasal yaptırımlarla desteklendikten sonra bu ilkelerin halka ve topluma mal edilmesiydi. Burada ilginç olan bir nokta Mustafa Kemal Atatürk'ün sürekli olarak Cumhuriyet Halk Partisi örgütünden ileride gözükmesidir. Örneğin 1927 yılında yapılan CHP'nin ilk kurultayında kabul edilen tüzük yalnız cumhuriyetçilik, halkçılık ve milliyetçilikten söz ettiği halde Atatürk'ün yayınladığı umumi riyaset beyannamesindeki laiklik açıkça yer almıştı. Böylece kimi zaman ideoloji oluşturulması işlevinde CHP geride kalmış, onun yerine tarihsel kişiliğinden aldığı güçle doğrudan doğruya Atatürk geçmiştir. İlginç olan nokta ideoloji oluşturma işi sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı yol ve ünvan Cumhurbaşkanlığı değil parti genel başkanlığıdır. Bu yöntemle gücünü partinin temsil ettiği halktan aldığını vurgulamak istemektedir. Nitekim fırka nizamnamesinde yer almadığı halde laiklik kurultaydan bir yıl sonra anayasa hükmü olmuştur. 1931 yılındaki 3. CHP kurultayı aslında 2. ideoloji oluşturulmasında çok önemli bir adımdır. Çünkü bu yıllarda Türkiye büyük dönüşümler içindedir. Geride bir büyük ekonomik dünya bunalımı vardır. Serbest fırka deneyimi bu arada yaşanmıştır. Kısa ömürlü Cumhuriyetçi Serbest Fırka kuruluşundan 3 ay sonra uygulamada kapatıldığında bu deneyimden CHP çok şeyler öğrenmiştir. Kadro dergisi de bu hava içinde yayıma başlamış, devrim başkanı İsmet Paşa ile dergiye yazı yazmıştır. Bir yıl sonra halk evleri denemesi başlayacaktır. İşte 1927 kurultayındaki 3 ilkeye 3 ilke daha katılarak 6 ok bu kurultay zamanında kabul edilmiştir. Bu noktada artık Türkiye Büyük Millet Meclisi ile CHP'nin ideoloji üretmekteki sırası tümüyle birbirine karışmıştır. Mustafa Kemal Paşa nerede ortam uygun bulursa oraya da geliştirdiği düşüncelerini hemen gerekirse doğrudan doğruya uygulamaya geçirerek kimi zaman yasal yaptırımların desteğini bile beklemeden topluma aktarmaya çalışmaktadır. CHP ve Devlet. 1935 kurultayı ise parti-devlet yakınlaşmasını istediği ölçüde başaramayan Recep Peker'in yine bu arzularını belirttiği bir nitelik taşır. İsmet Paşa ve Atatürk'ün birlikte reddedildikleri fakat Atatürk'ün daha kesin ve belirleyici tutum aldığı faşist parti modeline göre düzenlenmiş bir örgüt ve bu modele uygun nitelikler taşıyan bir devlet hiç kuşkusuz Peker'in büyük düşüğüydü. Nitekim bakınız 1935 kurultayında kabul edilen yeni parti programı için Peker ne diyor? Arkadaşlarım, yeni programın göze çarpan ve kendini duyuran başlıca farikası yeni Türkiye'de zaten baştan beri devletle bir bir ve beraber çalışan Cumhuriyet Halk Partisi varlığının devlet varlığıyla birbirlerine daha sıkı bir surette yaklaşmasıdır. Esasda partinin ana vasıfları olan cumhuriyetçilik, ulusçuluk, halkçılık, devrimcilik, devletçilik ve laiklik yeni program onaylandıktan sonra yeni Türkiye Devleti'nin de vasıfları haline alıyor. Recep Peker bu girişten sonra uzun uzun Cumhuriyet Halk Partisi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle Altıok çerçevesinde niçin özdeş olduğunu açıklamaya başlıyor. Atatürk'te hem tarihsel hatırlatmalar yaptığı hem de gelmekte olan Dünya Savaşı'nın haber verdiği genel konuşmasında toplumun ve ulusun birlik içinde olması konusunda partiye ve halk evlerine özel görevler düştüğünü belirtmektedir. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin esas düşünce ve dileği vatandaşları her türlü ayrılıktan korumak, onları kendileri ve Türk ulusu için faydalı kılmaktır diyor. Yeni programın dördüncü maddesi amme hukuku başlığını taşımakta ve burada devlet ve parti özdeşliği daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Başkan Saffet Arıkan'ın iki değişiklik önergesini de onayladığı ve bu önergelerin reddedilerek hazırlanan metnin aynen kabul edildiği dördüncü madde şöyle. A. Yurttaşların ferdi ve içtimai hürriyet, musavat, masuniyet ve mülkiyet haklarını mahfuz bulundurmak partimizce ehemmiyetli esaslardandır. Bu hakların sınırı devlet varlığı otorite sınırı içindedir. Ferdin ve hükmî şahsiyetlerin faaliyeti umumi menfaatlere aykırı olamayacaktır. Kanunlar bu asla göre yapılacaktır. B. Parti yurttaşlara hak ve vazife vermede kadın ve erkek ayrımı yapmaz. C. Mebus seçimi kanunu yenilenecektir. Yurdumuzun umumi şartlarına göre vatandaşı yakından tanıdığı ve emniyet ettiği insanları birinci müntebih olarak seçmekte, serbest bırakmayı ve mebus seçimini bu yolda yapmayı demokrasinin hakiki icablarına daha uygun buluruz. Görüldüğü gibi Peker'in faşist parti düşüncesinden kaynaklanan parti devlet özdeşliği kabul edilmemiş olmakla birlikte uygulamada devlet ile parti birbirinden çok ayrı değildir. Atatürk bunların her ikisine de toplumu kendi modeline göre biçimlendirme çabasında gerekli ölçülerde ve gerekli zamanlarda kullanmaktadır. İdeoloji bölümünde ayrıca üzerinde duracağımız için burada derinliğine incelemediğimiz Kemalizm ya da Atatürkçülük denilen düşünce sisteminin de adının resmen ilk kez konduğu yer CHP kurultayıdır. 1935 kurultayında kabul edilen programın giriş bölümü üzerinde kimse söz istemeden tartışmasız olarak hazırlandığı gibi şu biçimde kabul edilmiştir. Metal. Cumhuriyet Halk Partisi'nin programına metal olan ana fikirler, inkılabımızın başlangıcından bugüne kadar fiiliyat ve tatbikatta aşikardır. Bundan başka bu fikirlerin başlıcaları, partinin 1927 senesinde Büyük Kongrece'de kabul olunan nizamnamesinin umumi esaslarında ve aynı kongrece tasvip edilen umumi reisliğin beyannamesinde ve 1931 Büyük Millet Meclisi intihabı münasebetiyle neşredilen beyannamede tespit olunmuştur. Yalnız birkaç sene için değil, istikbale de şamil olan tasavvurlarımızın anahtarları burada toplu halde yazılmıştır. Partiye esas olan bütün bu prensipler Kemalizm yoludur.